Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler haftanın ikinci iş gününü 18 Ocak 2022 Salı'yı Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Tüm dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde sizlerle olacağız. Bugüne kadar yaşadığımız sorunların kaynağından söz ettik sizlere, şimdi ise çözüm yollarını arayacağız. İyi bir yaşam hedefine giden yol haritası çizeceğiz. Tabii her birey için iyi yaşamın kriterleri farklı. Kişi kendisi için uygun yaşamın ne olduğunu kendisi keşfetmeli. Biz bugün iyi bir yaşama nasıl kavuşabiliriz? Kötülükle mücadele ederek mi yoksa iyiye dönük yaşayarak mı? Sorularına cevap arayacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk edebiyatının en çok baskı yapan romanın Binyeli Abdullah'ın yazarı Hekimoğlu İsmail lakabıyla tanıdığımız Ömer Okçu ebediyete intikal etti. Ondan bize yadigar kalanları, 90 yıllık ömründe yaşadıklarını, fikir dünyasını etkileyenleri, kaleme aldığı eserleri, kısacası Ömer Okçu'yu Hekimoğlu İsmail yapan ayrıntıları konuşacağız. Kıymetli düşünürümüzü rahmetle yad edeceğiz. İkinci bölümünde Atalardan Yadigar köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Hasret gözlerimde Ya Rabb kulunu hayreyle sonunu. Ben aşk mutluluğu derman onda buldum. Aklımdan esenler, kalbimden geçenler, gönül gözden uzak, halimden bilenler. Oh, oh, kalbimin sultanı. Oh, oh, gönlümün baharı. Oh, oh, kalbimin sultanı. Oh, oh, ömrümün fermanı.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle devam ediyor. Efendim, bugüne kadar yaşadığımız sorunları konuştuk. Bundan sonra da bu sorunların çözüm yollarını konuşacağız, çözüm yolları arayacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız şu anda telefon attığımızda. Hakan hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam, hayat çok zor bizler için. Yani o kadar musibetle uğraşıyoruz ki, işte koronavirüs geçen yıl işte o kadar çok yoğundu ki, bu yılda devam ediyor omikronla birlikte. Bunun yanında geçim sıkıntıları var, yaşadığımız fiziksel ve ruhsal problemler var. Yani hayatımız hep böyle sıkıntılar içerisinde geçiyor. Yani zorluk çekiyoruz. Ama biz bunun da nasıl düzeltilebilir arayışı içerisindeyiz. Yani daha rahat bir yaşama nasıl kavuşulur, bunu arıyoruz. Sizinle bugün çözüm haritasını konuşacağız. İsterseniz şuradan başlayalım. İyi bir yaşama nasıl kavuşabiliriz?
Evet. Şimdi eğer biz yaşamı ve sorunları kalabalık, karışık, bir yığın, bir küme halinde düşünürsek ve görürsek bu bizi ezer. Öncelikle bizim her şeyi bir gruplayıp analiz etmek, belirli hale getirmek gibi bir noktadan işe başlamamız gerekiyor. Ve iyi bir yaşam dediğimizde de bunun bir yol haritasını çıkarmamız başta iyi olur. Yani eğer bir yere doğru gidecekseniz önce yolu bilmeniz gerek. Bir
evet.
Pusula gerekiyor. İyi yaşama nasıl ulaşılır? Bunun için de bir pusula gerekiyor bize. Bir yol haritası gerekiyor. Şimdi genelde gördüğümüz şey, insanların iyi bir yaşama ulaşabilmek için yapmaya çalıştıkları şey, tabii hayatın da getirdiklerinin payı çok önemli ama genelde sorunları veya olumsuzlukları veya eksiklikleri yok etmeye çalışarak yaşamı iyi hale getirmeye çalışmak. Örneğin işte efendim başımız ağrıyorsa baş ağrımızı geçirmek. İşte biriyle ilişkimizde bir sorun varsa işte o sorunu ya halletmeye çalışmak ya ondan uzaklaşmak, onu örtmeye çalışmak. İşte duygularımız bizi rahatsız ediyorsa o olumsuz duyguları azaltmaya çalışmak.
Herkesin öncelikleri farklı değil mi?
Evet. Ama genelde istemediklerimizi yok etme odaklı yaşıyoruz. Yani başımız ağrıyor, ağrıyı yok etmek. Hı hı. İşte böyle olunca da hayatta sürekli bize istemediğimiz şeyleri hem kendimizde hem çevremizde getirmeye devam ediyor. O zaman biz sürekli böyle istemedikleriyle uğraşan, istemediklerini yok etmeye çalışan bir döngü içinde buluyoruz kendimizi. Böyle hani bazen filmlerde falan vardır hamsterlar, bir dönen bir dairenin içinde hamster sürekli çıkmaya çalışır. Doğru. Ama çıkmaya çalıştıkça da onun içinde kalır. Çoğumuzun maalesef yaşamı böyle geçiyor. Şimdi insan belli bir fiziksel çevre içinde, işte diğer canlılar, diğer varlıklarla ilişki halindeyiz. Bizim kendi psikolojimizi etkileyen parametrelere bir şöyle bakar ve daha sonra da o parametrelerle ilgili ne yapabiliriz diye bir analiz yaparsak daha o yol haritasını netleştirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bizi etkileyenler neler? Mesela bir, diyelim işte bu sabah çıktık, yürüyoruz diyelim, işe doğru gidiyoruz. İşte otobüse bindik, arabaya bindik. Ya hastalanırsam, ya işimi yapamazsam diye bir düşünce diyelim geliyor aklımıza. Şimdi bu düşünce bizim duygusal durumumuzu tabii ki etkiler. Yine duygularımız, işte an be an işte kaygı, üzüntü hissettiğimiz şeyler bizi yine etkiliyor. İşte diğer insanların yaptıkları, ettikleri, onların bizimle ilgili düşünceleri, davranışları, duygusal tepkileri de bizi etkiliyor. Diyelim işte birisi bize kızdığında, bağırdığında, araba kullanırken önümüze geçip işte bizim önümüzü kestiğinde, efendim bunların hepsi bizi etkiliyor. Vücut tepkilerimiz, işte ne bileyim, bazen bedensel hastalıklarımız oluyor, ateşimiz oluyor, yorgunluğumuz oluyor, bizi etkiliyor. Tabii doğal olarak bir de geçmişte yaşadığımız olaylar da bizi etkiliyor. Bunun dışında bizi etkileyen bir diğer parametre, mesela herkesin aklına ya işte hastalanırsam diye bir düşünce gelebilir ama herkes bu düşünceye aynı tepkiyi de vermiyor veya gördüğü şeye aynı tepkiyi de vermiyor. Bir kısım insan düşüncelerin önemli olduğuna inanıyor, onların üzerinde düşünüyor, düşünmeye devam ediyor. Böyle de bir, yani içsel dünyamızda ve dış dünyada olanlara karşı verdiğimiz bir tepki de var. Düşünsel tepki diyebiliriz buna. Konuşmalarımız var. Yapıp ettiğimiz, söylediğimiz şeyler de bizi etkiliyor. Örneğin birine bir laf ediyoruz, daha sonra o bizi kötü ya da iyi etkiliyor. Davranışlarımız, yapıp ettiklerimiz. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz yerden çıkıp başka bir yere gitsek, bir dolaşsak, belki de işte o da bizim duygu halimizi etkileyecek.
Hocam bazılarımız çok kırılganız. Yani bazı insanlar olaylara karşı, sözlere karşı vurdum duymazken, bazılarımız da çok kırılganız. En ufak bir sözde içerliyoruz, böyle günlerce düşünüyoruz. Ben onlardan birisiyim. Aynen. Biri bana bir şey söylerse, bu neden bana böyle söyledi, ben bunu hak ettim mi diye içime yer, böyle günlerce düşünürüm.
Tam da bu.
Aslında yani, dünya böyle kırılgan insanlar için hiç uygun bir yer değil. Öyle düşünüyorum.
Şöyle, diğer insanların düşüncelerinden, duygularından, bize dönük tabii ki tepkilerinden etkilenmemiz gayet doğal. Ama sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi bu etki insandan insana değişiyor. Kimisi için işte çok yoğun oluyor, o zaman kırılgan diyoruz. Kimisi evet etkileniyor ama hemen çok kısa bir etki olup geride bırakabiliyor. Bir diğer nokta, işte bununla ilgili bizim hani psikolojimizi etkileyen karar ve seçimlerimiz. Örneğin şu anda işte ben acaba böyle bir şey üzerine düşünmeli miyim, düşünmemeli miyim? Buna dönük bir davranışta bulunmalı mıyım, bulunmamalı mıyım? Gibi hayatta bizim hani sabahtan işte akşama kadar yüzlerce karar veriyoruz. Ve bu kararlar ve bu seçimler de bizi etkiliyor ve dolayısıyla da yaşamımız, bundan sonraki yaşamımız ortaya çıkıyor. Şimdi burada özellikle bizim psikolojimizi etkileyen bu parametrelerle ilgili, yani aklımıza bir düşünce geldi, bir şey hissettik, işte bedensel bir tepkimiz oldu veya geçmişte yaşadığımız olaylar. Şimdi bu kısmı düşündüğümüzde, evet bunlar bizim psikolojimizi etkileyen olaylar ama çok fazla bizim kontrolümüz yok. Fakat ikinci bir bölük var ki o bölük de şu: bizim inançlarımız. Yani işte arkadaşım bana bunu söyleyemez, nasıl söyler diyelim, bu bir inanç. Buna inanıp inanmamak, konuşmalarımız, davranışlarımız, karar ve seçimlerimiz ve bunun neticesinde şekillenen geleceğimiz. Bu kısım bizim daha kontrolümüzde olan kısım. Yani bir, bizim psikolojimizi etkileyen ama kontrolümüzün az olduğu kısım var. İki, psikolojimizi etkileyen ama bizim kontrolümüzün yüksek olduğu kısım var. Şimdi eğer biz iyi bir yaşam diyorsak, şimdi iyi yaşamı eğer bizim kontrolümüzde olmayan kısım üzerinden kurmaya çalışırsak, hayal kırıklığına uğrarız. Yani ne demek istiyorum? Efendim ben kötü düşünmeyeyim, ben kötü hissetmeyeyim, İşte diğer insanlar bana iyi davransın, hayat, dünya bana hep iyi şeyleri getirsin. Vücudum tıkır tıkır çalışsın. Yani bu kısımdan eğer biz kendi hayatımızı, mutluluğumuzu kuracaksak işimiz zor.
Doğru.
Niye zor? Çünkü bizim kontrolümüzde değil çok
değil.
Fazla.
Evet.
Ama öbür tarafa geçersek, ya ben neye inanayım, neye inanmayayım, neye göre konuşayım, neye göre davranayım, neye göre karar ve seçimlerde bulunayım. Bu kısım işte bizim bölgemiz, bizim daha çok kontrol edeceğimiz bölge.
Hı hı.
O zaman da şu soru akla geliyor, tamam evet ben neye inanacağım, neye inanmayacağım, nasıl karar vereceğim, nasıl konuşacağım, nasıl davranacağım ve nihayetinde geleceğim nasıl şekillenecek, evet burada bir kontrolüm var da peki ben neye göre davranayım, neye göre aklıma gelen düşünceyi ciddiye alayım, neye göre bırakayım, neye göre konuşayım. İşte burada da hemen bizim işte o bölümlerdir devam eden eski konuşmalara bir referansta bulunacağım. Olumsuz duygularımız gösterecek bunu. Nasıl gösterecek? Çünkü bizim neye göre davranıp neye göre davranmayacağımızı belirleyecek olan şey hayattaki istek ve ideallerimiz, değerlerimiz. Ben ne istiyorum? Eğer ben ne istiyorum sorusunun cevabını düşündüysek, o zaman davranışımızın, konuşmamızın, karar ve seçimlerimizin ve düşüncelerimize olan tepkilerimizin nasıl olacağı sorusu da daha kolay cevap.
Peki hocam, bizler isteklerimizi, ideallerimizi nasıl gerçekten öğrenebiliriz? Şöyle derler, iş ve eş seçimi insanın hayatında iki önemli durumdur. Çünkü bunlardan kolaylıkla dönüş yoktur ve insanın hayatının tamamını etkiler. O yüzden işinizi de doğru seçin, eşinizi de doğru seçin.
Evet.
Eğer insan yanlış tercihler yaptıysa o zaman yaşamı mutsuz geçecektir. Peki biz
bu ideallerimizi,
değerlerimizi, seçeneklerimizi nasıl belirleyeceğiz?
Evet, şimdi diyelim ben basit düşünmeyi seven bir kişiyim. Çünkü o zaman her şey daha anlaşılır olur. Varsayalım siz benim arkadaşımsınız ve benden diyorsunuz ki işte bir ya ben işte sıkıntıya girdim. Ne bileyim bir bana işte bir borç para verir misin şu kadar, yakın arkadaşız diyelim.
Hı hı.
Ve ben de diyelim işte bir yandan vermek istiyorum ama benim de imkanlarım kısıtlı, ne çekiyorum orada duygu olarak, kararsızlık, hani versem mi vermesem mi, duygu. Yani istek ve ideallerimizi gösterecek olan şey duygularımız derken kastettiğim şey bu. Şimdi bu kararsızlık duygusu neyi gösteriyor? Ben bir yandan arkadaşıma destek olmak istiyorum ama bir yandan da kendimi korumak istiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı da gözetmek istiyorum. O zaman peki buna göre ne yapabilirim? Eğer benim imkanlarım fazlaysa, yani kendimi koruyacak kadar, kendime yetecek kadarsa, o zaman o parayı veririm ve verirken de şöyle düşünürüm. Ya ben bunu Mustafa'ya veriyorum. Ha belki de gelmeyebilir ama ben Mustafa ile olan ilişkim, ona olan güvenim, bu parayı veriyorum. Ha ama diyelim ki benim yeterince kendimi idame ettirecek param yoksa, o zaman da kendimi koruma değerim orada öne çıkar. O zaman da diyelim ki ya Mustafa, evet ben sana yardımcı olmak istiyorum ama benim de imkanlarım kısıtlı. Onun için kusura bakma, veremeyeceğim. Şimdi arkasından diyelim, burada ne yapmış oldum? Kendimi koruma değerime uygun hareket etmiş oldum.
Tabii.
Arkasından siz dediniz ki ya senin gibi arkadaş olmaz olsun. Sen ne biçim adammışsın. İşte 40 yılda bir sana işim düştü ve onda da yanımda olmadın ve küstünüz diyelim hani.
Evet.
Olabilir. O zaman ne hissediyorum? Üzüntü. O üzüntüye de yine bakmam gerek benim. Ha, bu üzüntü neyi gösteriyor? Ya ben insanlar tarafından doğru anlaşılmak, doğru değerlendirilmek isteyen biriyim. Ve bana güvenen, bana inanan insanlarla arkadaşlık etmek istiyorum. Bu idealimi gösteriyor. Peki şimdi Mustafa ne yapmış oldu? Aslında bir, bana güvenmedi değil mi?
Hı hı.
Hemen beni yargıladı, benden uzaklaştı ve ben de aslında hani Mustafa ile olan arkadaşlığımın çok da sağlam olmadığını fark ettim. Değil mi?
Dostlukları da test etmiş oluyoruz burada.
Evet. Şimdi bu şekilde hep yaklaşırsak her olayda, yani olumsuz bir duygu yaşadım, bu benim hangi değerime işaret ediyor. Ama bunu yapmaz da ezbere hareket edersek, ezbere hareket etmek ne demek? Örneğin işte şimdi ya Mustafa kırılır, üzülür, ben yeterince param var ama vermek de istemiyorum diyelim. Diyorum ki işte yalan söylüyorum ona, ya yok benim de imkanım falan, sıkıştım, ama aslında öyle değil.
Öyle bir şey yok.
Bunu niye yaptım? İşte Mustafa küser, üzülür, kırılır, ben de onun için yalan söylüyorum. O zaman işte ben istek ve idealime göre hareket etmiş olmuyorum, İstemediğime göre hareket etmiş oluyorum. Çünkü ne istemiyorum? İşte Mustafa küsmesin, kırılmasın. O zaman da bu beni yalana sevk ediyor. Peki ben nasıl bir arkadaşlık, dostluk ilişkisi istiyorum? İnsanların açık olduğu, dürüst olduğu, birbirine güvendiği, birbirini anladığı. O zaman ben kendi idealime uygun hareket etmiş olmadım.
Doğru.
Ya da ikinci olay, hani diyelim küstü, işte parayı vermez. Orada yine işte üzüntü duydunuz ve şey yaptınız. Arkasından ne yapıyorsunuz? Üzüntü duygusunu yok etmek için hiç değerlendirmeden, ben ne istiyorum diye bakmadan, sen ne biçim adamsın, işte bir kere benim de imkanım yok dedim, hemen küstün. Asıl sen güvenilmez adammışsın, senin gibi arkadaş olmaz olsun, kavga ediyoruz.
Evet.
Dikkat ettiyseniz hani istek ve ideale dönük davranış farklı, istemediğimize dönük olan farklı. Bu çok çok önemli. Yani ikisinin pusulası, rehberi farklı. Bizim daha çok eğer iyi bir yaşam istiyorsak işte istemediklerimize değil, istediklerimize daha çok yönelmemiz gerekiyor temelde. Hı
hı, doğru. Hocam, bu verdiğiniz arkadaşlık örneği, bu borç ilişkisi o kadar çok önemli ki, çevremizde de görüyoruz, şahit oluyoruz. Nice bozulan arkadaşlıklar var. Yani 40 yıllık dost bu borç ilişkisinden dolayı bozuluyor. Yani bu kadar kırılgan mıyız? Demek ki pamuk ipliğine bağlıymış diye bir çıkarımda bulunuyoruz. Hani derler ya, dostunu iyi seç. Eğer dostunu iyi anlamak istiyorsan ya onunla uzun bir yolculuğa çıkacaksın ya da bir alışveriş yapacaksın. Ancak bu şekilde anlayabilirsin. İşte sabrını sınayacaksın. Sabırlı mı değil mi? Durumlar karşısında nasıl davranıyor? Ancak bu şekilde ortaya çıkabiliyor ve bakalım biz burada alıcı mıyız, verici miyiz? Kendi değerlerimizden verip de çok mu fedakarlık yapıyoruz? Bunu da görmüş oluyoruz. Hocam, süremizin sonuna geldik. İsterseniz önümüzdeki haftada yaşamımızdaki sorunları fark etmekten devam edelim.
Tabii devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Hani burada sadece şunu söyleyeyim. Dostlukta da, arkadaşlıkta da, aşk ilişkisinde de aslında hoşlanma, sempati giriş kapısıdır. Gerekli şarttır ama yeterli şart değildir. Yeterli şart, sizin dediğiniz gibi, o insanların kişiliği, uyumu, o da zamanla kendini böyle zor olaylarla gösterir.
Doğru. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Haftaya inşallah görüşmek dileğiyle.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Kendisiyle sorunların çözümlerine yönelik sohbet ettik. Önümüzdeki hafta inşallah yaşamımızdaki sorunları fark etmek üzerinden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Yokluğunda buldum unutma. Artık her şey bitti, gözlerime bakma. Artık her şey bitti, dinleme kapıları. Artık her şey bitti, nasıl inandırayım. Artık her şey bitti, sakın elimi tutma. Artık her şey bitti, gözlerime bakma. Artık her şey bitti, dinleme kapıları. Artık her şey bitti, nasıl inandırayım, nasıl inandırayım. Ellerimde yok çakı, gözlerim bak hep karanlık. Her şey bitti, her şey bitti. Ellerimde yok çakı, gözlerim bak hep karanlık. Her şey bitti, her şey bitti.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın var. Sayın Aydın merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, merhaba Mustafa Bey. Şahsınızda bizleri dinleyen bütün Necip milletimize, her bir ferdine gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Bugün sizinle Minyeli Abdullah'ın yazarı, Hekimoğlu evet. İsmail olarak tanıdığımız Ömer Okçu'yu konuşacağız. Kendisi rahmeti rahmana kavuştu, ahirete intikal etti. 90 yaşındaydı, 90 yıllık bir ömür. Kendini İslam'a adamış, İslam davasında geçen bir ömür. İnşallah kendisini anacağız, yad edeceğiz. Neler söylersiniz Hekimoğlu İsmail hakkında?
Şimdi Hekimoğlu İsmail tabii Baba Ali'nin kapısını zorlayanlardan biridir. En başında gelir Hekimoğlu İsmail. Mustafa Bey hem gazete yazarlığı, hem romancı olması, hem denemeci kimliğiyle öne çıkmıştır. Konferanslarıyla hem yurt içinde hem yurt dışında yüzlerce konferans vermiş. İslami şuurun, milli şuurun artmasına vesile olmuştur. Siyasi olayların içinde de olan Hekimoğlu bunlardan hasarsız ayrılmış, istikrar göstermiştir. Bir istikrar sahibidir. Hekimoğlu'nun hayatında yalpalama yoktur. O aslında sanatı sanat için yapanlardan değildir. Hekimoğlu İsmail romanlarıyla, yazılarıyla, gazete köşeleriyle sanatı halkı için, milleti için yapan bir şahsiyettir. Tabii Hekimoğlu İsmail'in benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ben Erzincanlıyım. Hekimoğlu İsmail de Erzincanlı. Hemşeri olmamızın ötesinde bir husus var. Rahmetlik dedem 1934 doğumluydu. Hekimoğlu İsmail de 1932 doğumlu. Erzincan'da, Erzincan'ın eski adı Pin, yeni adı Oğlak Tepe köyünde doğarlar. Ve Hekimoğlu İsmail ile dedemin hem sınıfları beraberdir hem de çocukluk dönemi birlikte geçer. Böyle de aziz bir ailevi bir hatırası var.
Evet.
Hekimoğlu İsmail Ömer Okçu esas. Hekimoğlu İsmail'i nereden alıyor? Bu müstahar ismi niye kullanıyor? Çünkü Hekimoğlu lakabıyla dedesi tanınıyor. Biliyorsunuz Anadolu'da bir ifade var. Derler ki yiğit lakabıyla anılır. İşte dedesi Hekimoğlu İsmail olduğu için Ömer Okçu'nun da geçmişine, tarihine bağlılığı, mirasına saygı duyması, bundan dolayı bütün yazarlarda olduğu gibi Ömer Okçu da kendisine dedesinin mahlasını, müstahar ismini uygun görmüş ve bu isimle yazılarını yazmış. Dedesinin adı Hekimoğlu İsmail, babası Fahri Efendi'dir. Niye babasını, annesini anlatıyorum? Çünkü Hekimoğlu İsmail nasıl meydana gelmiş, dünyaya gelmiş ama bu yazarlık serüvenle Ömer Okçu'yu götüren faktörler var muhakkak. Bunlardan birisi de babası, Doğulu Halaskarı, Kazım Karabekir Paşa'nın ordusunda uzun yıllar askerlik yapmış ve İstiklal Madalyası kazanmış. 4 yıl askerlik yapıp memleketine döndüğünde Erzincan malum haliniz 1939'da harap olmuş, yerle yeksan olmuş deprem olmasının neticesinde. Hekimoğlu İsmail'in babası yani Fahri Efendi İstiklal Madalyası'nı satmış ve yıkılan, harap olan evini onarmış. Hekimoğlu İsmail'in ne annesi aslında ne de babası okuma yazma bilmiyor. Kitap da yok. Ama bir Osmanlı'dan gelen, Selçuklu'dan gelen bir Anadolu irfan geleneği var. Babasında askerliğin yanı sıra bir irfan var. Annesi de Erzincan ilimizin Kemah ilçesinden Mahbube Hanım. Kendisi bir Osmanlı hanımefendisi. Ve Ömer Okçu işte ilkokul birinci sınıfa giderken 12 Aralık 1939 gecesi yaşanan büyük depremde göçük altında kalıyor. Yaralı olarak kurtuluyor. Ağabeyi Hakkı ile kız kardeşi Bedriye'yi de bu depremde kaybediyor yazar. O kışı, o kış vaktini, o zemheriyi, işte şu anda Ocak ayındayız, zemheri ayındayız. Düşünsenize gece çadırda geçiriyor. O kışı öyle geçiriyor. Ancak o yıl okulda akamete uğruyor. Ömer Okçu ancak 1946'da ilkokulu, 1950'de de ortaokulu çok zor şartlar altında bitiriyor. Ortaokulu bitirdiğinde Mustafa Bey, o günden bugünü bir kıyas edelim, özellikle gençlerimiz kıyas etsin. Yerde bir kağıt, gazete parçası ilanı buluyor. Onun üzerine Zırhlı Birlikler Okulu'na asker öğrenci aranıyormuş. Depremden sonra maddi sıkıntı içinde olan ailesine bir an önce destek olmak maksadıyla astsubay olmaya karar veriyor. Az bir harçlığı ve bir tahta bavul dolusu teskimetle yola çıkar ve bu yolculuk toplam 22 yıl sürecek bir askeri hayatında başlangıcını ifade eder. Askerlik hayatı boyunca Amerika'ya ondan fazla eğitime gider, birçok defa Avrupa'ya gider, hatta der ki bir ifadesinde de Allah beni affetsindir, ben Avrupa'yı İslamiyet'ten de çok iyi bilirim diyor. Avrupa'yı o kadar geziyor ki. Hatta 1958 yılında New York'tan İstanbul'a gelirken de Atlas Okyanusu üzerindeyken 4 motorlu uçağın 3 motorunu stop etmez sonucu bir ölüm tehlikesi altında da kalır. Hı hı. Askerlik hakkında da ise askerlik çok iyi meslek. Peygamber mesleği, ismimizi Mehmetçik'ten alıyoruz der zaten. Ben kültürümü diyor oradan aldım, orada tahsilimi yaptım. Dinimi, imanımı da diyor asker ocağında öğrendim. Dünyaya tekrar yeniden gelsen yeniden asker olurdum diyor. Ömer Okçu tabi 1957 yılında ilk defa Kur'an okumayı öğreniyor. Bunun yanı sıra kendisinin çabasıyla Arapçayı öğreniyor, İngilizceyi öğreniyor ve Osmanlı Türkçesine de vakıf oluyor Ömer Okçu. Yani diğer adıyla Hekimoğlu İsmail. Tabi Hekimoğlu İsmail'in askerlik hayatı kendisinin mesleğiyle ilgili bir hayat. Ama esas en önemli, onu en önemli plana çıkaran romancı olması, romancı kişiliği. Özellikle 80 defa basılan, 80 yeni baskısı yapılan Minyeli Abdullah romanı Türk edebiyatının son 50 yılına mührünü vuran ve en çok okunan ve satılan romanı. Mustafa Bey, Minyeli evet. Abdullah. Yani biz Hekimoğlu İsmail dediğimiz zaman Minyeli Abdullah aklımıza gelir ya da Minyeli Abdullah dediğimiz zaman Hekimoğlu İsmail gelir.
Daha sonra sinemaya aktarılmıştı Minyeli Abdullah.
Efendim?
Daha sonra sinemaya aktarılmıştı Minyeli Abdullah.
Evet, sinemaya da gösterildi. Sinemada evet. Da çok gösterildi. Hatta 1980'lerde, 90'larda insanların hem kitap olarak ilk tanıştığı kitaplardan biri Minyeli Abdullah kitabı, ilk izlediği sinemada Minyeli Abdullah diyebiliriz. Şimdi Minyeli Abdullah'tan da şöyle bir bahsetmek istiyorum. Minyeli Abdullah kahramanı Mısır'da yaşayan aslında Mısır'ın Minye beldesinde, köyünde yaşıyor ama gerçekte olayları Türkiye'de geçen bir romanın adıdır. Başka bir ifadeyle olaylar Mısır'da geçiyordur ama Türkiye anlatılıyordur. Yani bu açıdan ilginç bir kurgu Minyeli Abdullah. Yani şunu diyebilir miyiz acaba? Anadolu'da bir ifade var. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Havasında bir romandır. Minyeli Abdullah romanı ile başlayan bir çağ İslami camiayı adeta kasıp kavurmuştur o dönem. Lakin Minyeli Abdullah romanı içerdiği yüksek romantizmi nedeniyle hiç aşılamamış. Başka romanına aşamamış. Adeta tadı damağımızda kalmıştır. O romanın ahenginde, o romanın havasında bir romanla karşılaşmadı son 50 yıldır İslami camia. Bir solukta okunacak romandır. Lakin şunu sorabilir miyiz? Bugün yazılsaydı aynı etkiyi gösterir miydi? Gösteremiyorsa nedendir? Bugünün toplumu daha karmaşık bir toplum yapısına haizdir. Bu nedenle bugün yazılsa aynı etkiyi gösteremezdi. Çünkü kitaplar, edebi eserler yazıldığı dönemin ruhuyla alakalıdır. İyi bir kurgu, iyi bir dil ve anlatım ile birlikte zamanın ruhu yakalanırsa neden tarih tekerrür etmesin? İnsanlık her daim muhakkak güzelliğe muhtaç, iyiliğe muhtaç ve bunlara açtır. Bunları giderecek ve tatmin edecek eserlere her zaman ihtiyaç vardır. Onun için Hekimoğlu İsmail o dönemde bu eserle insanoğlunun, o günün insanlığının, o günün Türkiye'sinin ruhunun gıdasına bir sadre şifa olarak bu romanı kaleme almıştır. Aslında Hekimoğlu İsmail derin bir filozof da değildi. Düşüncelerini kurgulayarak da bu eseri kaleme almadı. Kalbinden geçti, gönlünden döküldü. Samimi bir şahıs olması hasebiyle duygularını, düşüncelerini en güzel bir şekilde, duygulu bir şekilde romanını bu kaleme aldığı için, Yunus Emre'nin diliyle kaleme aldığı için tuttu. Bir de kitabın tutmasında ve kitlere mal olmasında onun dindarlık modeli ve manifestosu, bir manifesto gerçekleştirdi. Bir manifesto ki nasıl bir manifesto diyebiliriz? Bu model öyle bir model ki dünyayı cennete çevirecek bir model. Yani Minyeli Abdullah da herkesin herkes için yaşadığı model. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için dedikleri. Başkası için ağlayan, başkası için gülen, başkası için ağlayan bir adamı resmeder. Adeta isar sahibi olmaktır. Adeta diyargam olmaktır. Bize diyargam olmayı, değil mi, isar sahibi olmamız gerektiğini ve başkaları için fedakarlık yapmamız gerektiğini bize romanında anlatır. Evet. Bu İslam'ın bir öğretisidir bize. İslam'da ben yoktur, bencillik yoktur. Ben diyen kaybetmiştir. Şeytan ben dediği için kaybetmiştir, değil mi? İslam'da tam manasıyla Allah'a kul olabilmek vardır. Ve biz şuuru vardır. Veren el her zaman alan elden, değil mi, nedir? Üstündür. İşte Miyel Abdullah da Hekimoğlu İsmail bunları anlatıyor. Romanın anlaşılmasında, etkili olmasında bu anlayışla ve duyuşla, duyuşun çok önemi vardır. Çünkü ortam da onu gerektiriyordur. Bugün maalesef o dindarlık, o idealizm var mı? Tabii tartışılabilir. Bunlar sosyolojik meseleler. Bugün o dindarlığın ve realizmin yerine, özür dilerim, idealizmin yerine biraz daha realizm görünüyor gibidir, değil mi?
Evet.
Adeta aynı ruh bugün de geçerli olsaydı, roman bugün de en iyi etkiyi göstermeye ne yapardı? Devam ederdi ama bugün o etkisi yok. Demek ki biz de romantizminden ayrıldık, realizme doğru geçtik. Aslında roman bize Miyel Abdullah, benim tefekkürüme göre bize Şam valisi Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı hatırlatıyor. Hazreti Ömer Kudüs-ü Şerif'e giderken Şam valisidir kendisi, düşünebiliyor musunuz? Ona şunu diyor Mustafa Bey, Hazreti Ömer söylüyor bunu. Ey Ebu Ubeyde bin Cerrah, dünya hepimizi aldattı, değiştirdi. Ama görüyorum ki seni değiştirmedi. İşte ümmetin emini olan Ebu Ubeyde bin Cerrah sahabenin zahitleri arasındadır. Hazreti Ömer Kudüs'e giderken onun evine uğramış ve misafir olmuştur. Gördükleri karşısında bu önemli cümleyi sarf etmiştir. Vali olmasına rağmen bakın, Şam-ı Şerif valisi, Mekke, Medine'den sonra en önemli merkezin valisi, Şam-ı Şerif'in valisi, dünyada üçüncü merkez o zaman, vali olmasına rağmen bugün evi, o gün evinde ne doğru düzgün yiyecek ne de içecek vardır. Buna bizzat şahit oluyor Hazreti Ömer ya. Senden gayri diyor, dünya hepimizi değiştirdi. İşte Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer tekrar söylüyor ki, eğer Ebu Ubeyde yaşasaydı daha sonra, ölümünden sonra, ben bana gelen bu emaneti ona tevdi etmek isterdim. İşte Miyel Abdullah karakterindeki, Mısır'ın Miye beldesindeki Abdullah'ın karakteri de budur. Başkası için yaşayandır. Zenginlikten vazgeçmiş, geriye dönmüş ve kendini dünyaya değil, dünyanın hırslarına değil, esas ebedi yurt olan, ebedi yurdun nimetlerine adamış ve dünyadan geçmiş bir şahsın, fedakar bir şahsın romanıdır, değil mi bizim, evet, için? Orada bir sufilik vardır, züht hayatı vardır. İslam'ın bu manevi cephesi ahirete dönük iklimini ve yüzünü temsil etmiştir.
Evet.
İşte bu model o kadar önemli modeldir ki Miyel-i Abdullah'da biz bunu görürüz.
Sayın Şimdi, hocam, Sayın hocam, Hekimoğlu İsmail'i konuşuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik bir duruş sergilemişti Miyel-i Abdullah. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen Miyel-i Abdullah'ları gördüm demişti. Müslüman Darbeci Olmaz adlı kitabında. Şöyle söylüyor: 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimini, anarşisini Miyel-i Abdullah'lar önledi. Şehit ve gazi olan, sokaklara dökülen Miyel-i Abdullah'ları gördüm diyordu.
Aynen öyleydi. Hekimoğlu İsmail'in zaten anlayışında, tefekküründe devlet, evet, müddet anlayışı var. Her bir Müslüman, kim bir Müslümansa, kim bir müminse, imanını ortaya koyuyorsa her daim devletinin yanında olması gerekmektedir. İşte onun için Hekimoğlu İsmail'in kurguladığı Miyel Abdullah da devletin ebed müddet olduğunu görüşen ve bu devleti bölmek, parçalamak, dış güçlerin oyuncağı hiçbir zaman olmaz. Devletini, milletini, namusunu, bayrağını her daim müdafaa eder. İşte Hekimoğlu İsmail rahmetlinin buyurduğu gibi Miyel Abdullahlar bunlardır. Onun için Anadolu'muzda Miyel Abdullahlar, Seyit Onbaşılar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar ne yapmaz tükenmez. Biz bunu nasıl 18 Mart'ta gördüysek, Çanakkale'de gördüysek, dönüyoruz. Aynısını 15 Temmuz'da da görüyoruz. Bu vatan topraklarından 7'den 77'ye adamın elinde bir bıçak bile yok, çakı bile yok. Ama gidiyor tankın önüne yatıyor. Diyor ki benim vatanımdan devletime, bayrağımın dalgalandığı yere yürüyemezsiniz, darbecilerin önüne geçiyor. İşte bu bir kurtuluş ruhudur. Bu yeniden bir ruhun sergilenmesidir. Ondan dolayıdır ki Allah'a şükür Türkiye Cumhuriyeti'nden İlelebet, Minyeli Abdullahlar ne yapmayacaktır? Eksik olmayacaktır. Bunu da 15 Temmuz bize aşikar bir şekilde göstermiştir.
Evet. Ardında zaten pek çok eser bıraktı kıymetli hocam. Benim ilk okuduğum eserlerinden biriydi. Bir Deliyle Evlendim.
Evet, o da bir eser.
Evet, ilk eserlerinden çok eski bir eser. Evet,
o. En önemli eserlerinden biriydi. Minyeli Abdullah'ın tabii bu eserlerinin yanı sıra çocuklarla, çocukların yetişmesi açısından yazdığı bir sürü de eserler var Minyeli Abdullah'ın. Çocukların anlayabileceği bir dille yazdığı eserleri de biz görüyoruz. Ben bugün bizleri dinleyen saygıdeğer izleyicilerimize Minyeli Abdullah'ın o eserlerini şey yapıyorum, yani öneriyorum. Derdimi Seviyorum diye bir eseri var. 1992'de yazdığı. Sonra siz de mi dediniz ya işte darbenin karşısında Musibet Mektebi diye Müslüman darbeci olamaz diye bir eseri var. Evet. Sonra Mazlum diye bir önemli eseri var. Ve Allah'a Yaklaştıran Ameller diye bir eseri var. Sonra çocukların anlayabileceği bir lisanla demiştik. Esmaül Hüsna, Rabbimin 99 ismi birliği bir eseri var Minyeli Abdullah'ın. Cumhuriyet Çocuğu diye bir eseri var Minyeli Abdullah'ın. Hiç ve Fikir diye bir eseri var. Bir de o çocuklara yazdığı, çocukların duygularına, düşüncelerine hitap ettiği Dedemden Mektuplar adlı ince ince bizlere öğretici hikayeleri var. Evet. Vücudumuz ve Biz diye bir hikayesi var. Sonra Bediüzzaman Said-i Nursi'yi anlattığı bir kitabı var. 1993'te onu da yazdı. Çok velik bir yazar tabii Minyeli Abdullah. İyiliğin Kaynağı diye bir kitabı var. Bizlere, gençlere, genç arkadaşıma mektuplar diye kaleme aldığı bir kitap var. Bunların her birleri bizim kitap evlerinde satıldığı gibi internetten de ne yapılabiliyor? Sipariş edilebiliyor. Evet. Bir de Minyeli Abdullah aynı zamanda bir Timaş adlı kitap evinin de neyinde kurucusu, yayın evinin. Doğru. Onun için yayın evi hayatında, kitap hayatında, yazın hayatında da Türk edebiyatına birçok katkısı oldu. Ve 20 senedir zaten felçti. 2002'de bir İstanbul'da Selahattin camilerinden birinde sabah namazını kılarken beyin kanaması geçirdi. 20 yıl sonra 4 ay yoğun bakımda yattı ama evet, Cenab-ı Hak ömür vermişti. Sol tarafı felç olmasına rağmen yine velüt bir şekilde eserlerini vermeye devam etti. Kıymetli 90 hocam, yaşında rahmete gitti. Doğru. Bugün de ebedi yurda uğurlandı. Biz de o vesileyle sizlerle mülakat yaptık ve Hekimoğlu İsmail'i andık. Tabii adeta bir yaprak sökümünü yaşıyoruz. Hekimoğlu İsmail bu
hocam,
sene öldü.
Hocam süremizin sonuna geldik. Son cümlenizi alayım lütfen.
Sezai Karakoç öldü. Ben Rabbimden niyazım Hekimoğlu İsmail'e rahmet olsun. Ve bu Anadolu topraklarından hiçbir zaman Hekimoğlu İsmail'ler, Yunuslar, Sezai Karakoçlar eksik olmayacak. Çünkü Anadolu'nun temeli ilimdir ama ilimden önce irfandır. Biz irfan geleneğimizden beslenmeye devam ettiğimiz müddetçe bu sağlam kaleleri kimse yıkamayacak Mustafa Bey.
Hocam bir kez daha biz de Hekimoğlu İsmail adıyla tanıdığımız Ömer Okçu'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine, yayın evi ailesine, oğlu Osman Okçu'ya başsağlığı diliyoruz. İnşallah Ömer Okçu'nun mekanı cennet olsun. İnsan yaptıklarıyla anılıyor. Güzel eserler evet, bıraktı. Biz onu güzel anacağız. Nesilden nesile ismi ve yaptıkları aktarılacak. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İnsan odur ki bırakmalı bir eser. Eser bırakmayanın yerinde yeller eser. Eser bırakmak umudu ve ümidiyle sizlere kalbin sahibine emanet ediyorum.
Sağolunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Hekimoğlu İsmail lakabıyla tanıdığımız Ömer Okçu'yu andık. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük size veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.
güne bakan.